Ayrım 66, Milli Eğitim Bakanlığı 9, 10, 11, 12. sınıf müfredatlar için uygulamalı ayrıntılı konu anlatımlı. YGS, LYS, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı. Sayfa 560. Test 50, Servet-i Fünun ve Feciati Edebiyatı. 1. 1. Servet-i Fünun Edebiyatı 1896'da Servet-i Fünun dergisi çevresinde bir araya gelen Recaizade Mahmut Ekrem'in etkisindeki genç edebiyatçılarca oluşturuldu. 2. Edebiyat Ceddi olarak da adlandırılan topluluk üyeleri genel olarak toplum için sanat anlayışını savundular. 3. Bu dönemde dilde sadeleşme amacı güdülmedi. Sanat dili daha da ağırlaştı. 4. Tiyatro türüne bu dönemde hemen hemen hiçbir ilgi gösterilmedi. 5. Şiirde batıdan alınan sone ve terzi rima biçimleri kullanıldı. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt B'dir. 2. 2. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun toplu içinde yer almaz? A. Hüseyin Rahmi Gürpınar, B. Mehmet Rauf, C. Hadisiye Uşaklıgil, D. Tevfik Fikret, E. Cenap Şahabettin. Yanıt A'dır. Hüseyin Rahmi Gürpınar. 3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa realizmi benimsemişlerdir. B. Ahmet Haşim şiir dışında düz yazı şeklinde eserler de vermiştir. C. Fecri Ati'ciler aruz yerine heceyi kullanmışlardır. D. Fecri Ati toplu edebiyatımıza köklü yenilikler getirmiştir. E. Tevfik Fikret de Cenab-ı Şahabettin'e Batı edebiyatına etkilenmemişlerdir. Yanıt B'dir. Ahmet Haşim şiir dışında düz yazı şeklinde eserler de vermiştir. 4. Sanat hayatının ilk yıllarında sanat için sanat görüşüne bağlıyken zaman iktidarın topluma bekleneni veremediğini görünce şiiri toplumsal eleştiriler için kullanmıştır. Han Iyama 95'e doğru Balıkçılar, Haluk Kumbayram'ı, Tarihi Kadim Sis gibi şiirleri toplumcu dönemin önemli şiirleridir. Yukarıdaki parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? A. Yahya Kemal Beyatlı, B. Ahmet Haşim, C. Tevfik Fikret, D. Mehmet Akif Ersoy, E. Namık Kemal. Yanıt C'dir. Tevfik Fikret. 5. Servet-i Fünun'un devamı niteliğindeki bu topluluk Batı edebiyatı ile Türk edebiyatının bağlarını daha da güçlendirmek amacıyla bir bildiri yayımlayarak edebiyat dünyasına adımlarını atmışlardır. Ne var ki topluluk daha kuruluş aşamasındayken dağılmıştır. Parçada hangi edebiyat topluluğundan bahsedilmektedir? A. Edebiyat-ı Cedide, B. Fecraati, D. Garip, C. Garip, D. Yedi Meşaleciler, E. Beşeci. Yanıt B'dir. Fecri Ati. 6. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in farklı türdeki bir eseridir? A. Ferdi ve Şürekası, B. Mai ve Siyah, C. Bir Ölünün Hatıra Defteri, D. Saray ve Ötesi, E. Nemide. Yanıt D'dir. Saray ve Ötesi. 7. Fecri Ati toplumun en önemli şairi olarak bilinir. Şiirde musiki ön plana alan şair, şiiri bir şeyler anlatma aracı olarak görmez. Bu anlamda Fransız sembolistlerine yakın durduğunu söyleyebiliriz onun. Yukarıdaki parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahmet Haşim, B. Cenap Şahabettin, C. Mehmet Akif Ersoy, D. Yahya Kemal Beyatlı, E. Abdülhak Hamit Tarhan. Yanıt A'dır. Ahmet Haşim. 8. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir? A. Batı'dan alınan sone ve terzi rima nazım şekilleri kullanılmıştır. B. Sanat sanat içindir görüşüne uygun olarak ürün verilmiştir. C. Güzel olan her şey şiirin konusu olarak görülmüştür. D. Bu dönemde mensur şiir örnekleri ortaya konulmuştur. E. Kafiye göz içindir anlayışına bağlı kalınmıştır. Yanıt E'dir. Kafiye göz içi anlayışına bağlı kalınmıştır. 9. Türk şiirinin önemli isimlerinden nokta nokta gezi yazılarında kitaplaştırmıştır. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Necati Gil, B. Fazıl Hüsnü Dağlarca, C. Tevfik Fikret, D. Ahmet Haşim, E. Ahmet Muhip Dranas. Yanıt D'dir. Ahmet Haşim. 10. Aşağıdakilerden hangisi Hasiya Uşaklıgil için söylenemez? A. Fransız realist ve naturalistlerinden etkilenmiştir. B. Romanlarının konusunu genellikle aydın çevreden seçer. C. Romanlarında psikolojik tahliller yapmıştır. D. Roman ve hikayelerini toplum bilinçlendirmeyi hedeflemiştir. E. Edebiyatımızın batılı anlamda ilk roman ustasıdır. Yanıt D'dir. Roman ve hikayelerini toplumu bilinçlendirmeyi hedeflemiştir. 11. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? A. Mehmet Rauf Eylül, B. Cenap Şahabettin Avrupa Mektupları, C. Halis Ziya Uşaklıgil Aşkı Memnu, D. Ahmet Haşim Bize Göre, E. Hüseyin Rahmi Gürpınar Tiryaki Sözler. Yanıt E'dir. Hüseyin Rahmi Gürpınar Tiryaki Sözler. 12 bir gerektiğinde romanın akışını kesip bilgi verecek kadar halka etmek isteyen bir romancıdır. 2 başlangıçta bireysel, sonraları toplumsal konuları işleyen şair, Rübab-ı Şikeste ve Haluk'un Defteri kitaplarının da sahibidir. 3 ilk edebi Türk romanı olan İntibah'ın da yazarı olan edebiyatçı Vatan Yavsuslat tiyatrosuyla da tanınır. Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla aşağıdaki edebiyatçılardan hangilerini işaret etmektedir? A. Ahmet Mithat Efendi, Cenap Şahabettin Namık Kemal. B. Sami Paşazade, Sezai Tevfik Fikret Şemsettin Sami. C. Nabizade Nazım, Abdülhak Hamit Tarhan Şinasi. D. Ahmet Mithat Efendi, Tevfik Fikret Namık Kemal. E. Sami Paşazade, Sezai, Cenap Şahabettin Ziya Paşa. Yanıt D'dir. Ahmet Mithat Efendi, Tevfik Fikret Namık Kemal. 13. Bir edebiyatımızda sembolizmin temsilcisidir. Başlangıç fecaati toplu içerisinde yer alan şair toplumun dağılmasından sonra bağımsız olarak yazmaya devam etmiştir. 2. Bu bağımsız yazarın batı hayran tipleri eleştiren eserlerinde İstanbul halkının yaşayışını, dilini çok canlı bir biçimde görebiliriz. Eserlerindeki mizahı, usup eserlerine olan ilgiyi artırmıştır. Yukarıdaki parçalarda haklarına söz söylenen edebiyatçılar sırasında kimlerdir? A. Ahmet Haşim, Hüseyin Rahmi Gürpınar. B. Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Mithat Efendi. C. Ahmet Haşim, Ahmet Mithat Efendi. D. Ahmet Mehmet Akif Ersoy, Halis Ziya Uşaklıgil. E. Yahya Kemal, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Yanıt A'dır. Ahmet Haşim, Hüseyin Rahmi Gürpınar. 14. Aşağıda verilen yazar ve eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? A. Hüseyin Rahmi Gürpınar Şıpsevdi. B. Mehmet Akif Ersoy Safahat. C. Yahya Kemal Beyatlı Göl Saatleri. D. Ömer Seyfettin Yüksek Ökçeler. E. Namık Kemal Cezmi. Yanıt C'dir. Yahya Kemal Beyatlı Göl Saatleri. 15. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'e ait değildir? A. Rübab-ı Şikeste. B. Piyale. C. Haluk'un Defteri. D. Şermin. E. Rübab'ın Cevabı. Yanıt B'dir, Piyale. 16. Aşağıdakilerden hangisinde romanın Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatındaki durumla ilgili doğru bir bilgi verilmemiştir? A. Tanzimat romanında roman içerisindeki bilgi ve öğüt verilmiştir. B. Servet-i Fünun romanındaki olaylar İstanbul dışında geçmektedir. C. Servet-i Fünun romancıları realizm ve naturalizmin etkisindedirler. D. Roman edebiyatımız yeni bir tür olarak ilk kez Tanzimat'ta girmiştir. E. Tanzimat romanında söz hüneri gösterme kaygısı güdülmemiştir. Yanıt B'dir. Servet-i Fünun romanında olaylar İstanbul dışında geçmektedir. 17. Şiirde konu ve biçim yeniliklerini Tevfik Fikret'ten daha da ilerilere götüren şair, ondan farklı olarak sanatçının sanat anlayışına bağlı kalmıştır. Arapça ve Farsçadan özenle seçtiği sözcükleri şiirlerinde kullanan şairin dili oldukça ağırlaşmıştır. Şair dönemin aksine tiyatroyla da ilgilenmiş, Yalan, Küçük Beyler gibi oyunlara imza atmıştır. Yukarıdaki parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? A. Yahya Kemal Beyatlı. B. Cenap Şahabettin. C. Mehmet Akif Ersoy. D. Ahmet Rasim. E. Abdülhak Hamit Tarhan. Yanıt B'dir. Cenap Şahabettin. 18. Divan edebiyatı Arap alfabesiyle meydana getirilmiş bir edebiyattır. Bu alfabede ise bazı seslerin karşılığı birkaç harf vardır. Örnek olarak bugünkü alfabemizde S sesini karşılayan bir tek harf vardır. S harfi. Ancak Arap alfabesinde bu sese karşılık 3 harf vardır. Bu harfler arasındaki uyak ancak şekilce bir olanlar arasında söz konusu olabilirdi. Yani şiir okunurken kulakta bıraktığı ses benzerliği izlenimi uyak olması için yeterli olmazdı. Başka bir deyişle uyak kulak için değil göz içindi. Aşağıdakilerden hangisi kafiye göz içindir anlayışından hareket ederek eser vermemiştir? A. Şeyh Galip. B. Namık Kemal. C. Muallim Naci. D. Cenap Şahabettin. E. Ziya Paşa. Yanıt D'dir. Cenap Şahabettin. 19. Düz yazı şiir türü mensur şiir, Türkiye'de batılı tarzda modern bir edebiyat kuran Servet-i Fünun toplu yazarlarıyla başlar. Halis Ziya Uşaklıgil'in daha Servet-i Fünun döneminden önce 1891'de basılan Nokta Nokta adlı kitabı ve Nokta Nokta 1901 tarihli Siyah İncileri düz yazı şiir mensur şiir konusunda edebiyatınızı hala önemli örnekleri. Parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerin hangisine verilenler getirilmelidir? A. Mensur şiirler Mehmet Rauf'un. B. Aşkı Memnu Cenap Şahabettin'in. C. Mensur şiirler Cenap Şahabettin'in. D. Saray ve Ötesi Mehmet Rauf'un. E. Saray ve Ötesi Cenap Şahabettin. Yanıt A'dır. Mensur şiirler Mehmet Rauf'un. 20. Türk romanının kurucularından biri de Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Hüseyin Rahmi kolay ve rahat anlatımı, ilginç konularıyla her zaman çok okunan yazarlardan olmuştur. Şıpsevdi Hüseyin Rahmi'nin en çok ilgi gören romanlarından. Kahramanın kişine batının bilim ve sanatına değil, giyim ve kuşamına özenmeyi, modernlik sayan, salon adamı olmayı batılık zanneden kişilerin kısaca züppelerin ironik bir dille eleştirildiği bir roman. Gürpınar bu eleştiriyi yaparken geleneksel ahlaka, muhafazakarlığa da yakın durmamış, eski adı Alafranga olan romanın girişinde Hüseyin Rahmi hem kitabın yasaklanma, sansür edilme hikayesini anlatıyor hem de ayrı bir yazıda Alafrangalık üzerine düşüncelerini de açıklıyor. Parçada hakkındaki değerlendirme yapılan eserin kahraman aşağıdakilerden hangisidir? A. Behruz Bey, B. Meftun Bey, C. Ali Bey, D. Efruz Bey, E. Felatun Bey. Yanıt B'dir, Meftun Bey. Milli Edebiyat. Milli Edebiyat dönemi 1911-1923. Dönemin sanatçıları Ömer Seyfettin, Ali Cenip Yöntem, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Yahu Kadri Karasmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Halit Rıfkı Atay, Aka Gündüz. Düşünce akımları. Osmanlı çoğu alanda güç duruma düştü. 19. yüzyılda devletin eski parlak devirlerine dönmesi için yapılanma çalışmaları sürerken bazı devlet adamları ve aydınlar yurt içinde ve dışında farklı arayışlara girdiler. Bunun sonucu çeşitli düşünce akımları gelişti. Bunların başlıcası şunlardır: Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük. Batıcılık, garpçılık, batılı tarzda düşünme, hareket etme ve yaşamayı esas alan anlayıştır. Osmanlı aydınları batılılaşmayı devletin sorunlarını çözmede dinamik ve etkili bir çözüm yolu olarak görür. Batı medeniyet çizgisinde Osmanlı kendi temel dinamiklerine zarar vermeden ilerlemek amaçlanır. Meşrutiyet döneminde 1876-1923 Abdullah Cevdet'in başını çektiği Celal Nuri ve Süleyman Nazif gibi kişiler tarafından İçtihat dergisi başta olmak üzere çeşitli süreli yayınlarda batıcılık anlayışının gelişmesi için gayret sarf edilir. Servet-i Fiyun'un şair Tevfik Fikret'i bu akımın savunucusudur. Osmanlıcılık, Fransız devriminden sonra dünyada yayılan milliyetçilik akımı Osmanlı coğrafyasında yer alan bazı ulusların ayrı devletler kurma düşüncelerini iyice güçlendirir. Aydınlar bunun önüne geçmek için ilk olarak 2. Mahmut zamanında ırktan çok vicdani bir milliyetçilik anlayışı ortaya koyan Fransız modeli milliyetçilikten yola çıkarak Osmanlı milleti oluşturma fikrini savunurlar. Gerek gayrimüslimleri gerekse Müslüman unsuru bir arada tutmak amacı güdülür. Bu anlayışın gelişmesi için Ali Paşa ve Fuat Paşa büyük çaba harcar. Din farkı gözetmeksizin toplumsal birliktelik düşüncesiyle ortaya atılan bu görüşün önemli temsilcileri arasında Mithat Paşa, Genç Osmanlılar, Ziya Paşa, Ali Suavi, Agah Efendi, Namık Kemal ve Ahmet Mithat başı çekmektedir. İslamcılık, ıslahat fermanı Osmanlıcılık akımından çok İslamcılık akımının gelişmesine neden olmuştur. Gayrimüslimlere verilen ayrıcalıklar Müslüman aydınları harekete geçirmiş, İslamcılık düşüncesi ortaya konulmuştur. Avrupalıların panislamisizm dedikleri bu düşünce Genç Osmanlılardan bir grup tarafından ortaya atılır. İslamcılık, Orta Doğu, Afrika ve Balkanlardaki Müslümanların bir arada tutulması için çare olarak görülür. Sultan Abdülaziz zamanında başlayan bu akım 2. Abdülhamit tarafından desteklenmiş, Cemalettin Efgani tarafından sistemleştirilmiştir. Bu akımın temsilcileri Mısır'da Muhammed Abduh ve Abdülaziz Caviş, Balkanlardan Filibeli Ahmet Hilmi Bey, İstanbul'da Said Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy ve Eşref Edip'tir. Türkçülük, 1789 Fransız ihtilali tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı'da da milliyetçilik hareketlerini ortaya çıkarır. Ancak Osmanlı Devleti'nin ümmetçi yapısı Türkçülüğün gelişmesini zorlaştırmıştır. Kaşgarlı Mahmut'tan Aşık Paşa'ya değişik yazarlarca gündeme getirilen Türk-i Basit hareketle devam eden milliyetçi damar, ikinci meşrutiyete kadar siyasi bir anlayış değil, bir kültür sanat anlayışı olarak gelişir. Ahmet Vefik Paşa'dan Süleyman Paşa'ya, Ziya Paşa'dan Şemsettin Sami'ye dek gündeme getirilen Türkçenin sadeleşmesi fikri siyasi bir hedefe yönelik değildir. Türkçülüğün ikinci meşrutiyetten sonra sosyolojik, tarihi, felsefi ve siyasi kuramını oluşturmasının mimarı Ziya Gökalp'tir. Mehmet Emin Yurdakıl ve Ömer Seyfettin de Türkçülük fikrinin savunucularındandır. Türkçülük akımı da İslamcılık akımı gibi sadece Osmanlı'ya değil, Osmanlı dışındaki Türklere özgü olan bir akımdır. Milli Edebiyatın Oluşum ve Genel Özellikleri. Genç Kalemler Dergisi'nin 1911'de Selanik'te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat Edebiyatı'nda ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini hızlandırmıştır. Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler'in ilk sayısında yayımlandığı Yeni Lisan makalesiyle Sade Türkçe bir dava olarak ilk kez bir dergide ele alınmış olur. Ömer Seyfettin'in Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp Gökalp, yeni lisan makalesinin etrafında doğan yeni hareketin öncüleri olurlar. Milli Edebiyat deyimini ilk kez Ali Canip kullanmıştır. Milli Edebiyat döneminde birçok dergi yayımlanmıştır. 1911'de yayımlanan Genç Kalemler, Halit Fahri'nin yönettiği Şair 1919, Mustafa Nihat'ın çıkardığı Yahya Kemal'in damgasını taşıyan Dergah 1921 dergileri, Milli Edebiyat hareketinin daha çok sanat ve edebiyat yönüne ağırlık vermişlerdir. Milliyetçiliği ideolojik yönden ele alan dergiler ise Türk Derneği 1911, Türk Yurdu 1912 ve Yeni Mecmua 1917'dir. Genç Kalemlerin ardından çıkan Türk Yurdu ve Yeni Mecmua gibi dergiler, Ziya Gökalp'in sosyolojik çalışmaları, Halide Edip'in Yeni Turan romanı, Türk akımının gelişmesine, edebiyat ortamının değişmesini ve milli edebiyat akımının doğuşunu sağlar. Batı taklitçiliğinden kaçınarak milli konulara yönelme, yeni ve milli bir edebiyat ortaya koyma amacı güdülmüştür. Türk kültürü ve tarihi el değmemiş bir hazine olarak kabul edilmiştir. Dil birliğini ulus devlet anlayışının temeli olarak gören milli edebiyatçılar, Türkçe'yi bilim ve sanat dili haline getirme, dil bilinci yoluyla milli bilinç oluşturma, halk kültürüne yönelme ve halk eğitme gibi amaçlarına ulaşmak için dilde sahileştirmeye gitmişlerdir. Dilde karşılığı bulunan ve dilimize fazla oturmayan Arapça ve Farsça sözcükleri kullanmamayı, sade bir Türkçeyi savunmuşlardır. Toplum için sanat anlayışı çerçevesinde eserler ortaya konmuştur. Halkın yaşamı ve sorunlarının yanı sıra bireysel konular da işlenmiştir. Mizahi üslup önemsenmiş, mizah vecib türünde eserler de verilmiştir. Öğretici metinler, milli edebiyat döneminde öğretici metinleri sosyal ve siyasi şartlar dolayısıyla dil, siyaset konuları, milliyetçi tarih ve bilimsel konular işlenmiştir. Öğretici metinlerde Servet-i Fünun dönemi gibi ağır ve süslü bir dil değil, yalın ve doğal bir dil kullanılmıştır. Ziya Gökalp, Ali Canip, Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura, Yahya Kemal gibi isimler öğretici metinler, fıkra, makal, sohbet, anı vesaire kaleme almışlardır. Öğretici metinlerde Ziya Gökalp, İslamiyet öncesi Yahya Kemal, İslamiyet sonrası Türk tarihi ve kültürünü ön plana çıkarmıştır. Coşku ve heyecan dile getiren metinler, şiir, toplum içinde sanat anlayışına uygun sade dil, hece ölçüsünde milliyetçi şiirler yazılmıştır. Şiir dili olarak İstanbul Türkçesi esas alınmış ve şiirler sade bir Türkçeli yazılmıştır. Halk şiiri kaynak olarak benimsenmiş ve hece ölçüsü kullanılmıştır. Milli kültür ve milli tarihle ilgili konular ele alınmıştır. İmgelere çok başvurulmamış, kullanılan imgelerin ise kolay anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Türkçe'ye Türk dil bilgisi hakim olacaktır görüşü savunulmuştur. Tam ve zengin uyağın yanında yarım uyak da kullanılmıştır. Duygudan ziyade fikir ön plandadır. Eserler didaktiktir. Not: Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul gibi şairlerin sade dil ve hece ölçüsüyle yazdıkları milliyetçi şiirlerin dışında 1911-1923 yılları arasında Şairler Saf Öz Şiirler, Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve Manzum Hikayeler, Mehmet Akif de yazmışlardır. Saf öz şiirde her şeyden önce güzel şiirler yazmak amacı vardır. Sese, musikiye, söyleyiş ve şekil mükemmelliğine önem verilir. Bundan dolayı şiirdeki sözcükler değiştirilemez veya atılamaz. Bireysel temalar aşk, gurbet, ölüm ve bunun gibi işlenir. Daha çok sembolist şairlerden etkilenilmiştir. Manzum hikayelerde toplumsal sorunlar işlenmiş, halkın yaşayışı ve değerleri anlatılmıştır. Günlük konuşma diline ve halk söyleşilerine, deyim ve atasözlerine yer verilmiştir. Manzum hikayeler belli bir olaya dayalı şiirlerdir. Bu şiirlerde ağız ölçüsü kullanılmıştır. Tür özellikleri bakımından Mesnevi'ye benzerlik gösterir. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış milliyetçi şiire örnek Ziya Gökalp, Vatan. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur, köylü anlar manasını namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur, küçük büyük herkes bilir buyruğunu Huda'nın. Ey Türk oğul, işte senin orasıdır vatanın. Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok, her ferdine mefkure bir lisan, adet, din birdir. Mebusanı temiz, orada boşoların sözü yok, hududunda evlatları seve seve can verir. Ey Türk oğul, işte senin orasıdır vatanın. Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye, sanatında yol gösteren ilimle fen Türk'ündür. Hirfetleri birbirini daim eder himaye, tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk'ündür. Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın. Olay çevresinde oluşan edebi metinler, anlatmaya bağlı metinler, roman, hikaye. roman ve hikayede toplumsal milli konulara realist bir bakışta yer verilmiştir. Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmamıştır. Roman ve hikayelerde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Bu dönemle birlikte hikaye ve romanlarda İstanbul dışına çıkılmış ve Anadolu anlatılmıştır. Yurt ve köy sorunlarına yönelim başlamıştır. Köy ve taşra insanının yaşayışını anlatan ilk başarılı örnekler olan Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu, Ebu Bekir Hazım'ın Küçük Paşa adlı yapıtı bu dönemde verilmiştir. Anadolu'nun edebiyata girmesiyle birlikte memleket edebiyatı da başlamıştır. Arapça ve Farsça tamlamalardan kaçınılmıştır. Maupassant tarzı olay hikayesi hikayeler yazılmıştır. Hikayelerde gözlem öne çıkmıştır. B. Göstermeye bağlı metinler. Tiyatroda bu dönemle birlikte canlanmalar görülür. Özel ve resmi tiyatrolar kurulmuştur. İstanbul'da tiyatro eğitim verilen Darül Bedai Osmani'nin yanında Türk operasının temelini kurmak amacıyla Darül Elhan adıyla müzik bölümü açılmıştır. Bu dönemde tamamen batılı bir tiyatro anlayışının temelleri atılmıştır. Darül Bedai'de oynanan ilk yerli oyun Halit Fahri'nin Baykuşu'dur. Doğal sade bir dil ve üslup kullanılmıştır. Bu dönemde İbnur Refik Ahmet Nuri 8. ve Muhassip Zade Celal sadece tiyatro eserleri vermişlerdir. Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bu savaşa yazdıklarıyla kazanılan sanatçıların eserleriyle oluşan Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı, dil ve sanat görüşü bakımından Milli Edebiyat Dönemi'nin devamı niteliğindedir. Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatı'nın altyapısını oluşturan Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı'nda vatan, bağımsızlık, Türk tarihindeki kahramanlıklar, Kurtuluş Savaşı, onun halktaki yansıması ve Atatürk konu edilmiştir. Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı'nın hece ölçüsüyle Kurtuluş Savaşı'nı desteklemek amacıyla milli duyguları ele alan moral verici, orduyu coşturucu şiirler yazılmıştır. Dönemin önemli şairleri Faruk Nafiz, Halide Nusret, Mehmet Emin, Kemalettin Kamu. Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı romanlarında işgal altındaki kentler İstanbul, İzmir, Aydın, halk çatışması, yanlış batılılaşma işlenmiş, idealize tipler yaratılmıştır. Dönemin önemli romancıları Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Refik Halit. Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı hikayelerinde savaşa ait gözlemler, Türk insanının askerinin kahramanlığı ve fedakarlığı anlatılmıştır. Dönemin önemli hikayecileri Halide Edip, Yakup Kadri. Dergi ve gazetelerde Kurtuluş Savaşı'nı konu edinen makale, fıkra ve denemeler kaleme alınmış, halkı coşturucu söylevler verilmiştir. Dönemin önemli makale, fıkra ve deneme yazarları, söylevcileri Yakup Kadri, Ruşen Eşref, Yahya Kemal, Falih Rıfkı, Halide Edip, Hamdullah Subbi, Mehmet Akif. Milli Mücadele yıllarında veya sonrasında yazılmış Milli Mücadele konulu önemli eserler İstiklal Marşı Mehmet Akif şiir, Dumlupınar Yolunda Kemalettin Kamu şiir, Üç İstanbul Mithat Cemal Kuntay roman, Belgelerle Kurtuluş Savaşı anıları Ebu Bekir Hazım anı, Üç Şehitler Destan Fazıl Hüsnü Dağlarca şiir, Kuvay Milliye Destanı Nazım Hikmet şiir, Dağa Çıkan Kurt Halide Edip adı var öykü savaşçılarına yazılmıştır. Milli Savaş Hikayeleri Yakup Kadri öykü savaş yıllarına yazılmıştır. Vurun Kahpe Halide Edip roman, Ateşten Gömlek Halide Edip roman savaş yıllarına yazılmıştır. Sodom ve Gomorre Yaban Ankara Yakup Kadri roman, Yeşil Gece Reşat Nuri Güntekin roman, Esir Şehrin İnsanları Yorgun Savaşçı Kemal Tahir roman, Küçük Ağa Tarık Buğra roman, Kapaklılar Samim Koca Göz roman, Kurtlar Sofrası Atilla İlhan roman, Vatan Yolunda Yakup Kadri anı, Türk'ün Ateşle İmtihan Halide Edip anı, Ergenekon Yakup Kadri makale, Cumhuriyet Türküsü Emine Işınsı roman, Ağustos Başağı Sevinç Çokum roman. 66. ayrımın sonu, sayfa 565.